Ayrım 32.
Bölüm 63. Lemongi'de ortalık kaynıyordu. Vadi tarafından ambulanslar geliyor, bir helikopter Midi Doro üzerinde uçuyordu. Peter, alışılmamış bir faaliyet içinde olan turistik merkezin karla kaplı kaldırımlarında yürüyordu. Kolu ona korkunç bir acı veriyordu ama yapması gereken önemli bir işi vardı. Bir telefon kulübesinden güvenlik servislerini aramakla işe başladı. Fatu Hiva'ya yakın olduğunu bildiği Hivaoha'daki birçok telefonun numarasını almıştı. Telefonların çoğu cevap vermemişti. Hatlar ya ortalığı kasıp kavuran fırtına yüzünden kesikti ya da çok geç bir saatti. Orada gece yarısı olmuştu. Nihayet bir avukata ulaşarak karısının ölüm tehlikesi içinde olduğunu, Fatu Hiva'ya hemen yardım gönderilmesi gerektiğini söyledi. Adam telefonu ilk açtığında onu deli zannetmiş, sonra ikna olmuştu. Peter şimdi DGS ile meşgul olmalıydı. Eğer Emma kaçmışsa Fransız gizli servisleri onun en belalı düşmanları olacaktı. Mesele hakkında fazlasıyla şey biliyorlardı. Aşağı iniş boyunca durmadan düşünmüştü. DGSE'ye nasıl ulaşabilirdi? Gurum ve Fanny hiç kuşkusuz bağımsız bir hücrenin mensubuydular. Merkezi arayıp Gerik operasyonundan bir yetkiliyle görüşmek istediğini söyleyemezdi. Muhtemelen kimsenin böyle bir operasyonun varlığından haberi yoktu. Durum ilgili kişilerin kulağına ulaşana kadar, eğer ulaşırsa tabii, Emma ölmüş olurdu. Ben ve kendisi de elbette. Hayır, hücre üyeleriyle bağlantı kurmak gerekiyordu. Tabii hepsi çığ altında kalıp ölmemişse. İkindiye doğru Peter'ın midesi guruldamaya başlasa da üstünde durmadı. Bir önceki günden beri hiçbir şey yememişti. Lemongi'nin sokaklarında soğuktan donmuş vaziyette dolanırken nihayet ne yapacağına karar verdi. İki sıcak kahve satın aldığı bir palto ve bir keçeli kalem planını uygulamaya sokması için yeterli olmuştu. Tüm kanıtlarla birlikte beni bir taksiye bindirip yollamakla işe başladı. Peter'ın Gerik operasyonundan sorumlu hücrenin burada olup bitenlere karşı kayıtsız kalacağına inanması mümkün değildi. Çünkü olay mahallindeki bütün ajanları sessizliklerini korumaktaydılar. Birini köye yollayacaklardı kuşkusuz. Başka türlüsü olamazdı. Hatta belki de ajan çoktan gelmiş, Stefan'ın dönüşünü bekliyordu. İster gelecek, ister geri dönecek olsun, Lardo, Pao ya da Tarbes'teki köye ulaşmak için tek bir yol vardı. Peter bu yolun kenarında beklemeye başladı. Bir mukavva parçası bulmuş, üzerine büyük harflerle Gerik yazmıştı. Bu durumda bütün öğleden sonra bekledi. Başta France Regents 3 olmak üzere televizyonculara ait minibüslerin geldiğini gördü. Ardından radyocular ve nihayet yazılı basın mensupları boy gösterdi. Kimse elinde pankartla bekleyen bu zavallı adama en ufak ilgi göstermemişti. Herkesin dikkati rasathanenin havaya uçması ve tahmini 10 kadar kişinin ölümü üzerine toplanmıştı. Yine de öğleden sonra saat 4'e doğru elinde not defteri ve bir kalem olan bir adam Peter'ın yanına geldi. Adamın yuvarlak çerçeveli bir gözlüğü ve incecik bir suratı vardı. Sinirli bir görüntüye sahipti. "Bu mukavvayı indirmeliydiniz Profesör de Wong." Peter adamın dediğini yapıp sordu. "Kimsiniz siz?" "Gerik'in ne anlama geldiğini bilen birisi. Bunu kanıtlayın o halde. Tepede David Grom'la birlikte 5 gün geçirdiniz. Gaia teorisi yeterli mi?" "DGSE'den bir sorumluyla görüşmek istiyorum." "Çok küstahsınız profesör. Burada gün ortasında benim hakkımdan gelemeyeceğinizi biliyorum. Hele ki diğer ajanlarınızda neler yaşandığını öğrenmeden böyle bir şeye zaten kalkışmazsınız. Dolayısıyla bir sorumluyla konuşmak istiyorum." "Bu imkansız. Reddedemeyecekleri bir teklifim var." Gözlüğü yuvarlak çerçeveli adam üslup değiştirdi. Daha saldırgan bir tavır içine girdi. "Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz?" "Rainbow Warrior'dan bu yana en büyük skandalı yaratabilecek kanıtlara sahip kişi. Üstelik inanın bana, bu kişinin yaratabileceği depremin yanında öbür skandal yanağa kondurulan bir öpücük gibi kalır." Adam Peter'ı süzmekteydi. Açığını yakalamaya çalışıyordu. "Sırf böyle diyorsunuz diye size inanacağımı mı düşünüyorsunuz?" diye sordu yuvarlak gözlük. Peter cebinden bir fotoğraf çıkardı. "Ben gitmeden önce civardaki tek fotoğrafçıya gidip hafıza kartındaki fotoğraflardan birini bastırmışlardı. Daha yakından bakın. Yazıların çok iyi okunduğunu göreceksiniz. Gerik operasyonu arşivlerine ait elimdeki 5 ya da 600 fotoğraftan sadece biri. Ayrıca Grum'un kendi Gaia teorisini anlattığı bir de ses kaydı var. Hepsi buradan uzakta, güvenli bir yerde. Üstelik bu belgeler bu akşam çok sayıda noter ve avukatın eline geçecek. Eğer bana, karıma ya da Benjamin Claren'e bir şey olursa mühürlenmiş bu kalın zarfı gazetecilere yollamakta bir an bile tereddüt etmeyecekler. Onları almak istiyorum." Peter öne doğru eğilerek kesin bir üslupla cevap verdi. "Hayır, hiçbir şey istemiyorsunuz. Çünkü elinizden bir şey gelmez. Şimdi durum basit. Siz bizi unutacaksınız. Biz de ailecek, bildiklerimizle ve ölümlerin ağırlığı altında yaşamaya çalışacağız. Bir gün Çok yaşlandığımda bu belgeleri yok edeceğim. Haliflerinizin bile kaygı duymasına gerek kalmayacak. Mesele yeterince açık mı? Yuvarlak gözlük verileri zihnine kaydetmek ve tahlil etmek üzere bir süre durdu. Kararları ben almıyorum dedi. Tam uzaklaşmak üzereydi ki Peter onu kolundan tuttu. Adamın hiç beklemediği bir hareketti bu. Son bir şey daha. Karım Fatuhiva'da ya da o civarlarda bir yerde. Onu evime getirmenizi istiyorum. Adam sertçe kolunu kurtardı. Abartıyorsunuz Devonk. Polis yardım ekibi değiliz biz. Karımın başına herhangi bir şey gelirse hepiniz hapı yuttunuz demektir. Hepiniz anladınız mı beni? Bu yüzden iyi düşünün. Bölüm 64. Alan bayılmak üzereydi. İki gündür uyumamıştı ve bu hasta güruhunu teknesine aldığından beridir kalbin normal ritmine kavuşamamıştı. İntiharın bir çözüm olabileceğini düşünecek noktaya gelmişti. Herifler onu gerçek anlamda gözetim altında tutmuyorlar, dümeni terk etmediği sürece rahat bırakıyorlardı. İstedikleri şey kendilerinin Tahiti'ye götürülmesiydi. Vakitlerini Carly ve Josie ile geçiriyorlardı. İlk saatlerde kadınlar avaz avaz bağırmıştı. Dayanılmaz bir durumdu bu. Fırtına bile onların iniltilerini bastıramıyordu. Sonra susmuşlardı. Hatta Alan onların ölmüş olabileceğini düşünmüş ama bir süre sonra kadınlar yine inlemeye başlamışlardı. Aralıklarla tekrar eden bir durumdu bu. Her seferinde bu pisliklerden birinin canı eğlenmek istiyordu. Kendisini tekneden aşağı atıp iki kadını terk etmeye hakkı var mıydı? Şimdi bile tam anlamıyla canlı sayılmazlardı ya. Bu soysuzlar onları sağ bırakmazdı. Gerçekle yüzleşmek gerekiyordu. Alan onları Fransızca konuşurken duymuştu. İçlerinden biri sahte evraklar edinebileceklerini, o zamana kadar ortalıkta görünmemelerinin yeterli olacağını, sonra da akıllarına neresi yatıyorsa oraya gidebileceklerini söylüyordu. Ortalıkta görünmemek ve geride şahit bırakmamak diye anlamıştı bu konuşmayı Alan. Ama 10 dakikadır umut tekrar baş göstermekteydi. Beyaz saç yaklaştı. Alman'dı ve iyi ya da kötü grubu yönetmekteydi. Dedi. Çok yaklaşmış olmalıyız. Rüzgar hafiflediğine göre artık iş daha kolay diye açıklamada bulundu Alan. Şimdi fark ediyorum. Budalalık ettim. Evet. Ama şimdi doğru yoldayız. Kendisine sille tokat girişilmemesini umarak mümkün olduğunca yalvaran bir üslupla konuşuyordu. Bir evet ya da hayır yüzünden dayak yemeye katlanamazdı artık. Hiç kuşku yok ki onlara epey bir zaman kaybettirmişti. Ama fırtına ve yaşadığı korku göz önüne alındığında insani bir durumdu bu. En azından bunu anlayabilirlerdi. Beyaz saçın böğrüne geçirdiği tekmeyle iki büklüm oldu. Sana 30 saat vermiştim. Bu süreyi 60 saate mi çıkaracaksın? Aklın sıra kurnazı mı oynuyorsun bana? Yo, hayır, hayır. Size yemin ederim ki bu kez bir tekmede göğsüne yedi. Alan bir tarafının kırıldığını zannetti. Sana iyi davrandığımın farkında değilsin. Ne taşaklarını kopardım ne de dilini kestim. Daha ne istiyorsun? Alan parmağıyla kumanda tablosunu işaret etti. Bakın size göstereyim dedi yüzünü buruşturarak. Geceye kalmadan orada olacağız, sizi temin ederim. Artık ağlıyordu. Beyaz saç tiksinmiş halde başını iki yana salladı. Eğer bana yalan söylüyorsan sana benzin içirip kibriti çakacağım. Tanyeri ağarmadan karayı görmem için dua et. Alan onun uzaklaşmasını bekledi ve radarı tekrar çalıştırdı. Radardan gelen ses hala yükselmekteydi. Hatta şimdi Alan sesin üstlerine çullanmakta olduğunu bile söyleyebilirdi. Yardım ekipleri onlara ulaşana kadar dayanmak lazım. Bir saat sonra ufukta bir donanma gemisi göründü ve katillerden biri onu fark edene kadar dolu dolu bir 15 dakika geçti. Lanet olsun, ordunun kucağına düştük. Beyaz saç koşup geldi. Onlara sen mi haber verdin? Yo, hayır dedi yalvarırcasına Alan. Benim bu işle hiçbir alakam yok. Normal davranırsak bize dikkat etmeden geçip giderler. Söylediklerinin tek kelimesine inanmıyordu. Aslında tam tersini umut etmekteydi. Beyaz saç başka bir şey söylemedi ama gözlerinde yavaş ve acılı bir ölüm vaadi belirdi. Alan bundan emindi. Korvet onların hizasına kadar geldi. Bir hoparlör bangır bangır bağırmaya başladı. Brasiye edin ve gelen Flika'yı karşılamak için hazırlanın. Duyuru defalarca tekrarlandı. Eğer dediklerini yapmazsak iş çığırından çıkar diye uyardı Alan. Umutla dehşet arasında gidip gelmekten sinirleri harap olmuştu. Irz düşmanlarından üçü buna karşı çıktı. Beyaz saç müdahale ederek onları susturdu. Eğer kaçmaya kalkarsak bizi durdurmakta en ufak zorluk çekmezler sersemler sürüsü. Tercih şansımız yok. Bu durumda sen aşağı inip karıları saklıyorsun. Öyle tedbir al ki sesleri hiçbir şekilde duyulmasın. Eline doğru döndü. Sana gelince sertçe parmağını bile oynatırsan yapmam gereken son şey bu olsa bile seni boğazlarım. Alan tevekkül göstererek yelkenlisini durdurdu. Korvet 300 metre mesafede stop etti. Neden bu kadar uzaktalar diye sordu saldırganlardan biri. Bilmiyorum diye mırıldandı Alan açık yüreklilikle. Kafasını en çok meşgul eden şey geminin güvertesinde hiçbir hareketliliğin olmamasıydı. Ortalıkta hiçbir flika yoktu. Kimse onların teknesine yanaşmaya hazır gibi görünmüyordu. Aniden Öndeki zırhlı top kuleleri onlara doğru dönmeye başladı. Alan korkunç bir önsezliğe kapıldı. Altı top siyah ağızlarını onun üstüne doğrulttu. Alan'ın son gördüğü şey bu ağızlardan çıkan devasa alevler olmuştu. Bölüm 65. Peter Emma'yı Villa Kuble hava üstünde karşıladı. Emma uçaktan indiğinde tanınmaz haldeydi. Beti benzi solmuş, gözlerinde incinmiş bir ifadeyle Peter'ın kollarına atılarak kendini saldı. Sağ kolundaki kırık tahtasına rağmen Peter içine sokacakmış gibi sımsıkı sarıldı Emma'ya. Kalbinin sıcaklığını hissetmek, onu sevdiğini söylemek ve yüz yüze geldiği bütün dehşeti ona unutturmak istiyordu. Karısının gözlerinin buğulandığını hissetti. Emma'nın yanında iki çocuk vardı. Bir oğlan ve bir askerin ittiği tekerlekli sandalyede oturan bir kız. "Seni Matilt ve Oliver'la tanıştırayım," dedi Emma gözlerini silerek. Peter onlara merhaba demek için çömeldi. Matilt çok solgundu. Başının üstünde asılı duran bir serum şişesi vardı. "Askeri doktorlar onunla ilgilendiler," diye açıkladı Emma. "Vücudunda iki kötü yara var ve her gün bakım yapılması gerekecek. Ama düzelecek, öyle değil mi Matilt?" Küçük kız başını salladı. Yüzünde gölgeli bir gülümseme belirdi. Oliver Emma'nın elini tuttu. "Ve işte benim kurtarıcım." "Merhaba kurtarıcı," dedi Peter. Oğlan cevap vermedi. Kaygılı bir bakış attı Emma'ya. "Zamana ihtiyacı olacak," dedi Emma çok alçak bir sesle. "Hepimizin zamana ihtiyacı olacak." Sivil bir adam onlara yaklaştı. Peter'ı oraya getiren kişiydi bu. "Bir araba sizi evinize götürmek üzere bekliyor," dedi. "Unutmayın," diye uyardı Peter. "En ufak sorunda zarflar gerektiği yerlere gider." "Bir anlaşma yaptık. Sizden istediğim bir şey var," diye araya girdi Emma. "Yanımdaki çocuklarla ilgili. Söylediklerine göre aile fertlerinin hepsi Fatoyeva'daymış. Bu konuda bilgi edineceğim. Ama eğer bu bilgi doğruysa resmi olarak onları evlat edinebilmemiz için ne gerekiyorsa yapmanızı istiyorum. Emin olmadığım bir şey var ki bu sizin yararınıza olur," diye ekledi Emma. "Yaşadıkları sarsıntıları atlatmaları için onları sevgiyle sarıp sarmalayabiliriz. Böylece siz de tedirginlik veren iki yetimin sorumluluğundan kurtulmuş olursunuz." Adam sonunda razı oldu. "Ne yapabileceğime bakarım. Peki ya Grom'un araştırmaları?" diye sordu Emma. "Vazgeçecek misiniz onlardan?" "Bu konuda kaygılanmanıza gerek yok. Ya söyledikleri doğruydıysa, yöntemleri vahşiydi ama en azından onun teorisini kamuoyuna açıklarsanız farklı yerlerde oluşabilecek araştırma gruplarının insan genetiğini incelemesine ve belki de bu içgüdüleri kavrayıp dizginleyebilmesine fırsat vermiş olursunuz. Milli güvenlik bizim işimiz. Siz kendi işinize bakın. Böylece her şey yolunda gider. Söz ettiğimiz şey insanlığın geleceği. Her şeyi unutmanız kaydıyla sizi rahat bırakacağımız konusunda üstlerimden teminat aldığımı hatırlatırım." Peter tasdik etti. "Size söz verdim. Tam bir hafıza kaybı içinde olacağız." Adam Peter'a bu konuda herkesin hemfikir olması gerektiğini belirtmek ister gibi Emma'yı inceledi. Onları arabaya kadar geçirerek Peter'a kartını uzattı. "Adım Fabian. Bilmeniz gereken tek şey bu. Gerekli durumlar için bir telefon numarası veriyorum size. Buraya mesaj bırakabilirsiniz. Gerçekten gerekliyse sizinle temas kurarım. Ama bana kalırsa bütün bu mesele kapandı ve birbirimizi bir daha görmemize gerek yok." Araba uzaklaştığında Peter karısının kollarını aldı. Emma tek kelime etmeden akıp giden manzarayı seyretmekteydi. "Bitti artık, evimize dönüyoruz," dedi Peter onu alnından öperek. "Vicdanımızı satın aldılar," diye mırıldandı Emma. Aynı şekilde Peter de çok alçak bir sesle cevap verdi. Sesi heyecan doluydu. "Tercih şansım yoktu, biliyorum." Emma onun elini tutup kendisine bastırdı. Doktor David Grom'un görev günlüğünden. Avcı içgüdüsü insanoğlunda sadece uykuya yatmıştır. Ara ara davranışlarda bazı çıkışlar, anlık, şiddetli uyanışlar meydana gelse de medenileştiğimizden bu yana bu içgüdünün tam anlamıyla uyandığını henüz hiç görmedik. Ama yakındır. Son yüzyılda şiddetin zincirlerinden boşanması, iki dünya savaşı bunun başlangıcı mıydı? Gezegen üzerinde kuşaklar ve kuşaklar boyunca savaşçı ve korkunç bir esintinin hüküm sürmesine yol açan bu boyutlardaki kıyımları insanlık hiç yaşamamıştı. Ve seri katil sayısının katlanarak artışı en aşağılık içgüdümüzün kış uykusundan tam anlamıyla sıyrılmakta olduğunu düşündürüyor bana. Ve çok uzun bir süreyi uykuda geçiren her şey gibi çok aç ve güçlü. Şiddet dünyanın dört bir yanına yayılmış bir etken olduğunda olay tam anlamıyla patlak verecek ve bunun tümüyle biyolojik bir nedeni var. Çünkü insan bu saldırganlığa alışacak. Hatta alışmaya başladı bile. Üstelik değişim göstermek zorunda kalacak. Çünkü şiddet şiddeti doğurur. İnsanın sonunda köşeye kısılıp kalma ve yok olma tehlikesini göze alarak şiddetten her zaman kaçması mümkün değildir. Doktor Emmanuel de Wonk'un Neandertal'in yok oluşu üzerine verdiği ve benim de katıldığım konferansta söylediği bu değil miydi? Bazı insanlar özellikle savaşçı bir nitelik arz etmiyor olsa da insanlık bir azınlığın saldırısı altında ya duruma uyum sağlamak ya da yok olup gitmek zorunda kalacaktır. Kişisel güvenliğimizi güçlendirmek adına evrimsel bir cevap olarak saldırganlık yüzdemiz kaçınılmaz olarak artacaktır. Ve bu aktarılır bir özellik haline gelecektir. Üstelik sadece sözel yollarla ve eğitim aracılığıyla olmayıp bir an gelecek, bizzat organizmanın kendisi türün devamını sağladığı için müspet olarak kabul edilen bu davranış değişimlerini özümseyecektir. Çünkü davranışların genlerle aktarıldığını biliyoruz. Bunun için doğdukları nehirlerde akıntıya karşı yüzen somon balıklarına ya da göç eden kuşlara bakmak yeter. Tek başlarınayken de bir eğitim almamış olsalar bile doğuştan gelen bir durumdur bu. Bir türün tekrarlanan davranışı. Eğer bu davranış o türün devamını sağlıyorsa, sahip olduğumuz aktarılabilir yegane veri tabanı olan DNA'ya kaydedilir sonunda. Kuşaklar boyunca giderek avcı içgüdüsünün yükselişi, türümüzün bazı üyelerinin genetik havuzuna dahil olan uyumsal bir kural haline gelecektir ve doğal seçilim görevini yapacak, bilinen mekanizmalarını işletecektir. Üst bir yapılanma hayatın devamı için savaşta zaferi beraberinde getirir. Bütün canlı organizmalar gibi insanlık da değişim geçirecek, direnmek için bu yeni genleri mümkün olduğunca bünyesine dahil edecektir. Böylece hepimiz uyanan bu saldırganlık içgüdüleriyle ve bu içgüdüleri kullanma imkanıyla donanmış olacağız. Aşırı şiddet içeren bir davranışın gelişmesinin bizim eğitimli zihinlerimizin bugün kabul edebileceği gibi bir gerileme olmayacağını ama bizi yaratan doğanın kanunlarına göre bir ilerleme sayılacağını saptamak sonuç olarak hayli ironiktir ve bu anlamda bu sürecin önünü almamız imkansızdır. Bölüm 66. 8 ay sonra Peter akşamın ılık havasından yararlanmak için dışarı çıktı. Yazı geçirmek için köyde bir kır evi kiralamışlardı. Yaşanan felaketten sonra ailecek ilk uzun tatilleriydi bu. Aile genişlemişti. Peter yıldızları seyrederek gerindi. Arkasında açılan kapıdan şakalaşan çocukların haykırışları duyuldu. Matilda ve Oliver yeni yuvalarına, yeni hayatlarına çabucak alışmışlardı. Peter'ın tepkisinden korktuğu Zack bile onların uyum sağlamasını kolaylaştırmaya çalışmıştı. Sanki iki çocuk bir iyilik halesi yaymaktaydı etraflarına. Oliver kız kardeşine oranla daha fazla güçlük çekiyordu. Az konuşuyor, yalnızlığı tercih ediyordu. Hala kabus görmeye devam ediyordu. Gelişinden kısa bir süre sonra yatağına işemeye başlamıştı. Ama Peter güvenini koruyordu. Mizacı böyleydi. Oliver hayatın önünü tıkadığı, onu yer altına inmek zorunda bırakan bir akarsuydu. Ama suyu kurumamış ve gür diyordu durmadan Peter kendi kendine. Yüzeyi delmesi için ona yardımcı olmak yeterliydi. Bu su er geç yeryüzüne çıkacaktı. Emma gelip Peter'e sokuldu. Sükunet ihtiyacı ha? Diye tahmin yürüttü. Hazım için gezinti isteği. Bana katılır mısın? Emma'nın elini tuttu. Ormanın kıyısındaki küçük göle yaklaştılar. Yakınlarda bir baykuş öttü. Gökyüzünde parıldayan binlerce beyaz nokta suyun yüzeyinde yansımaktaydı. Harika diye mırıldandı Peter. Yeryüzü bize huzur anları sunduğunda. Bütün bunlar üzerinde az kafa patlatmadım dedi Peter. Cebinden bir USB anahtarı çıkararak. Nedir bu? Grom'un bütün arşivlerinin ve tanıklığının bulunduğu son kopya. Noterlerde zarf yok demek artık dedi Emma durumu kavrayarak. Hiç olmadı ki. Peter doğayı hayranlıkla seyrettikten sonra sevgiyle karısına baktı. Kafanda ne var diye sordu Emma. Eğer bu gezegen bizden kurtulmaya karar verdiyse umacak fazla bir şey yok demektir. Kocasının sıcaklığıyla huzur bulan Emma daha iyimser göründü. Belki de bizim direncimizi küçümsedi. İşte bu nedenle kötülük içeriden de geliyor. İçgüdülerimizi giderek artan bu yok etme etkilerine karşı gün gelecek elimiz kolumuz bağlı kalacağız. Bu yüzden de araştırmalara son vermediler. Bundan eminim. Grom'un yerine bir başkası geldi ve işe tekrar koyuldular. Umarım ki bu sefer farklı bir yol izlerler. Kendi genlerimize karşı bir şey yapılabileceğine inanıyor musun gerçekten? Araştırma umut demektir. Grom'un çalışmalarının bu yüzden kamuoyuna duyurulmasını istiyordum ya. El ele verirsek bunu başarabiliriz belki. Hayır, bir türün genetiğini yoğurup yeni bir kalıba dökmeye çalışabilirsin. Hayat bundan daha güçlü. Haklarını tekrar elde etmek için daima bir yol bulur. Yeryüzünün tam da bize vermekte olduğu ders bu. Peter, USB anahtarını elinde tarttı. Sonra suyun kenarına yaklaşarak anahtarı atmaya yeltendi. Emma onun hareketine müdahale etti. Çocuklarımızı bir umuttan mahrum mu bırakmak istiyorsun? Onlar için masumiyeti biraz daha korumak istiyorum. Ama bu anahtardakiler birçok şeyi değiştirebilir. Bu sadece bir hayal. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiz. Böyle yazılmış. Durumu kabullenmeliyiz. Kutsal kitaplardan alıntı mı yapıyorsun şimdi de? Diye işi şakaya vurdu karısı. Sesi aynı anda hem ciddi hem de yumuşak bir tını taşıyordu. Genlerimize yazılmış bu. Ama dinsel kıyameti düşününce en başından beri ta en derinlerimizde bunun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz aslında. Emma elini kocasının avucuna götürüp anahtarı kavradı. Gel dedi. Bu yeryüzünün bize hiç anlatmamış olduğu en güzel hikayeyi anlatmak istiyorum sana. Beni dinledikten sonra tercihini yaparsın. Onu otların üstüne sürükleyerek ayın altında yere yatırdı. Bu hikayede kelimelere yer yok. Bir his hikayesi bu. İçgüdü hikayesi. Ve soyunmaya başladı. Son söz. Lauren de Buriel Paris'teki Doğu Garı'nın salonunu boydan boya kat etti. Geç bir saatti. Hala orada bulunan birkaç yolcu evlerine dönmek üzere telaş içinde metroya ya da taksi durağına ulaşmak için hareket ediyorlardı. Lauren temas kuracağı kişinin gazete okuyarak kendisini beklemekte olduğu banka yaklaşırken yol süpürücü bir araç son hızla önünden geçti. Banka oturdu ve adamın dizine küçük beyaz bir zarf bıraktı. Hepsi burada dedi. Kocamın bütün dosyalarını kopyaladım. Harika. Böylece DGSE ile eşit koşullara sahip olacağız. Bir şeyin farkına vardı mı? Hayır, temkinliyimdir, merak etme. DGSE her şeyi temizledi. Bir yerlerde herhangi bir şey kaldı mı acaba? Hiçbir şey kalmadı. Bir grup kobay adadan kaçmıştı ama uydu fotoğraflarını incelerken bunun farkına vardılar. Neyse ki adamlar doğanın içinde kaybolmadan fark edildi durum. Fotoğrafların zaman sırası sayesinde onların güzergahları ve bulundukları nokta tespit edilebildi. Bir yelkenliye rehin almışlardı, tekne imha edildi. Kökten çözüm. De Bruyal'ın yöntemlerini bilirim. Peki grubun çalışmalarının sürdürülmeyeceğinden emin misiniz? Eminim. Bütün operasyonu kocam finanse ediyordu. Ödemeyi durdurma kararı aldı. Notlarına boşa kürek çekmek diye yazmış. Okursunuz. İyi iş. BND memnun mu şimdi? Diye sordu Lauren De Bruyal. Alaycı bir acılıkla. Meseleye böyle bakmayın Lauren. Bizi iyi oyuna getirdiklerini hatırlatırım. Yardımımızı istemeye gelince güçlüler. Ama bilgileri paylaşmak söz konusu olduğunda kendilerini unutturmayı biliyorlar. Milli güvenlikmiş, kıçıma anlatsınlar. Ordu, Grom'un şiddet konusundaki çalışmalarını askeri alanda uygulayabilmeyi umuyordu mesela. İş buna gelince paylaşmaya yanaşmıyorlar. Pekala, ben gidebilir miyim artık? Adam muhatabına şöyle bir göz attı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Sizi gergin görüyorum. İyiyim. Rahat bir hayatım var. Bir sürü insan benim yerimde olmak için can atardı. Bir sürü insan mı? Sevmedikleri biriyle yaşamak için mi? Artık François de Bruyel'i herkesten iyi tanıyorum. Küçük sırlarını, dalaverelerini ve dolaplarına yığdığı cesetleri biliyorum. Başlangıçta beni tiksindiriyordu. Ama mesleğinde ne kadar acımasız olursa olsun insanlığını koruyor. Ve bir insanın yanında uzun süre yaşadığınızda ondan bütünüyle nefret edemiyorsunuz. Hatta ona bağlandığımı bile söyleyebilirim. Empatiye fazla gömülmemeye çalışın. Günün birinde meseleyi halletmek amacıyla çekip gitmeniz istenebilir. Meseleyi halletmek mi? İfade biçimi olarak epeyce kaba. Benden daha fazlasını istemeyin. Ondan bir kızım var, size hatırlatırım. Ona bağlanmam sizin işinize çok yaradı ama öyle değil mi? Bizim demelisiniz. Bizim işimize çok yaradı. Hangi taraftan olduğunuzu unutmayın Lauren. Kocam demeyi bırakın artık. Mesafeyi korumak için iyi bir başlangıç olur. Lauren kahkahayı bastı. Günün birinde sizinki gibi gizli servislerin kendi ajanlarının bile insan olarak kaldığını hatırlaması gerekecek. Ayağa kalkıp başka hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Adam zarfı ceketinin iç cebine yerleştirdi ve gazetesini katlayarak bankın üzerine bıraktı. Artık tek yapması gereken Berlin'e dönüp her şeyi güvence altına almaktı. Bilgi, daima bilgi toplamak gerekiyordu. Sona ermiş bir operasyonla bile ilgili olsa bu böyleydi. Düşman ne biliyorsa sen de o kadar bilmeliydin. Güç dengesi burada yatıyordu. Kendileri için bu dosyalar diplomatik notalar üzerindeki isimlerden ibaret olsa da siyasetçiler Avrupalı müdekkiklerinden hizmet almak amacıyla er geç bunları gerektiği gibi kullanmayı bileceklerdi. Adam garın önündeki avluya çıktı. Oteli tam karşıdaydı. Etraftaki tek tük insan ona dikkat etmeden geçip gitmekteydi. İnsanların işte bu halini seviyorum diye düşündü. Sadece burunlarının dibini görürlerken yürüdüğünüz zemine bakmaya devam edin. Çok daha yukarılardaki pisliği biz temizleriz. Yolun karşısına geçti, alnının hafifçe terlediğini hissetti. Gece yarısını geçti ama hala dayanılmaz bir sıcak var. Sağlıksız bir şey bu. Kaldırımda ışıklandırılmış büyük bir reklam panosu çıktı karşısına. Gözlerini siyah bir maske geçirmiş, hırsıza benzeyen biri elinde tuttuğu son derece sevimli peluş ayıcığı bir silahla tehdit ediyordu. İlanda kocaman harflerle şöyle yazmaktaydı: "Ayıcığını kurtarmak istiyorsan Danos ye." Adam sloganı çok yerinde bulup sırıttı. Böylesi bir numarayla diye düşündü. Çocukların kabus görmekten kurtulmaları ne mümkün? Kitabın sonu.